herkese. Bu sürdürülebilirlik konusunda ne zaman böyle konuşmaya kalksam hep zorlanırım. Çünkü bir tarafıyla çok cazip bir konu, bir tarafıyla da bana biraz yani mimarlık alanının genişliği içinde bir tür indirgemeci hali varmış gibi gözüküyor. Tabii bu nasıl ele alındığına bağlı sürdürülebilirlik konusunun. Esasen hakikaten büyük ölçüde mimarlığın genişlediği alanların tümüne bir miktar nüfuz etmiş ve esasen bir ana konu olarak tezahür edebilecekken, özellikle son dönemde ortaya çıkan bir takım yönelimlerle hayli indirgemeci bir noktası var. O yüzden biraz da tehlikeli bir mesele. Yani bu bizim de demin Nevzat bahsetti, işte Duygu Hanım'la falan sürekli görüştüğümüz konular. Yani bir takım konuları sadece gerçekten sürdürülebilirlik adına tasarlanmış ve onu böyle göstermek üzerine ortaya getirmiş projelerin sayısı arttıkça bu konudaki endişem daha da çoğalıyor. Hele mesela şu resme baktığınızda aslında bu benim iyi tanıdığım, bildiğim, hatta işte entelektüel altyapısına da güvendiğim bir mimar, Stefano Boeri'nin bir yeni çalışması. Buna bakınca böyle cazip bir şey gibi gözüküyor. Hakikaten bir sonraki resimde işte bir gökdelenin, herhangi bir yerdeki bir gökdelenin, herhangi bir durumdaki halini her seferinde aynı, ne diyelim, makyajla veya aynı çözümle üretmenin ne kadar doğru bir şey olabileceğine dair bir takım argümanlar içeriyor. Ve yani bir binayı nerede yaparsanız yapın, nasıl yaparsanız yapın, içine ağaçları doldurduğunuzda bu işin çözüm haline geliyor olması ve bunun da neredeyse dünya çapında bir tür kabul görür hale gelmesi ve bu kadar entelektüel altyapısına güvendiğim bir mimar tarafından da neredeyse tek çözüm gibi öneriliyor olması bu konudaki kuşkumu giderek arttırıyor. Aslında sürdürülebilirlik dediğimiz şey gerçekten çok daha geniş bağlamda ele alınması gereken ve işte balkonlara ağaç koymanın ötesinde düşünülmesi gereken bir şey. Ha kötü mü? Yani bu fena bir bina değil. İşte içinde yaşarken yanınızda bir 27. kattaki balkonda bu ağaç yetişiyorsa o ağacın herhangi bir durumdan istifade ediyor olmanın bir kötü tarafı yok. Yani bu binaya kötü veya bu tür çözümlere kötü çözümler veya yetersiz çözümler demek istemiyorum. Ama sürdürülebilirlik bazen o kadar farklı şekilde ön tarafta kendisini var etmeye başlıyor ki ve indirgemeci bir şekilde mimarlığın diğer bütün alanları sanki onun arkasında çok önemsizleşme noktasına kadar gidebiliyor. Demin ilk konuşmacın Michael'ın ortaya koyduğu bir takım yani biyolojiden kaynaklanan veya işte natürden, tabiattan kaynaklanan pek çok öğreti alanının, mimarlık alanının birer parçası haline gelmesi ve aslında duruma göre, situasyona göre, içinde bulunulan meseleye göre onların doğru bir biçimde seçilerek her durumda bir takım yenilikçi durumlara adapte edilerek kullanılması çok cazip. Doğrusu bizim bildiğimiz çok fazla bu tarafa doğru gittiğimiz yollar değil bunlar. Yani biz böyle şeyleri bilmiyoruz. Yani açıkça söyleyeyim. Öyle hani yaprağın formundan bir şey üretmek falan pek tercih ettiğimiz şeyler değil. Çünkü yanılabilme şeyimiz var. Yani bu işi biraz daha böyle başka bir taraftan almaya çalışıyoruz. Ben gıptayla izledim, özenerek izledim. Hakikaten yani bütün o meselelerle uğraşıp bir takım çözümler buluyor olmak çok şey, açıcı bir şey. Yani müthiş bir gelecek vaat ediyor. Ama hani bütün bu tekniklerin öğrenme kısmı gerçekten beni daha fazla ilgilendiriyor. Çünkü aslında tasarım, mimar tasarım dediğimiz şey o kadar çok şeyden müteşekkil ki yani bu bir sepet, koca bir sepet. O sepetin içine bir sürü şeyi atıyorsunuz. Yer, rüzgar, ekoloji, işte ne bileyim oradaki demografik yapı, bu işin politikası, ekonomisi, istekleri, müşterinin durumu, işte Murat Özgümüş'ü mesela yani çok kolay bir şey değil. Yani Murat Özgümüş'te bir proje yapıyorsunuz ve her tarafı böyle işte yapraklar falan filan yani zor iş. Öyle olmuyor o şeyde, o noktaya gidince. Ama gene de her şeye rağmen pek çok şeyden öğrenmek, Han'ın söylediği gibi gündelik hayatta gördüklerimizden, Nevzat'ın anlattığı gibi pek çok konuda farklı durumlardan ve Michael'ın anlattığı gibi daha yaratıcı denilebilecek durumlardan öğrenmek ve aslında her projede onları bir şekilde o tasarım sepetinin içine atıp ölçütler bütünü haline getirmek ve o ölçütler bütününden yaptığınız seçimlerle bunların bazılarını öncelemek ve o projenin derdi olarak ortaya yere koymak ve o derdin, o problemin çözümüyle uğraşmak mimarlığın sanıyorum en yaratıcı alanlarından bir tanesi. Aslında kısıtlayıcı gibi gözüken pek çok şeyin insanı nasıl yaratıcılığa doğru götürebildiğinin de örnekleri oluyor. Mesela şimdi bu bir çok kısaca geçeceğim. Birkaç proje göstereceğim. Birkaç projenin üzerinden bazı şeyler anlatarak tamamlayacağım. Burası Dubai, hepinizin yani mimarlık öğrencilerinin de çok iyi bildiği bir yer. Genellikle bu tür yapılar yapılıyor ve isteniyor. Yani başka türlüsünü yaptığınız zaman, başka türlüsünü teklif ettiğiniz zaman işiniz çok kolay olmuyor. Bu bizim o coğrafyada yaptığımız bir yapı. Daha evvel orada yapılanlara çok fazla benzemiyor. Daha ziyade öğrenme noktasında hakikaten gelenek öğrenmek için çok iyi yerlerden bir tanesi. Çok doğru bir yer. Çünkü ağaçtan düşene sor demişler. Yıllarca, yüzyıllarca bir şeyler yapa yapa öğrenilmiş olan durumun aslında bugünkü gerçekliklerle yüzleştiğiniz noktada devreye girmesi, işe yaraması, tıpkı demin Yahşi Bey'de Nevzat'ın anlattığı gibi, belki bugün biraz daha o gelenekle birlikte ve bugünün ihtiyaçlarına doğru evrilen biraz yeni bir şey de üretmesi önemlidir ve sürdürülebilirlik adına sanıyorum en başat konulardan bir tanesidir. O zaman çok basitçe o coğrafyada aslında neden cam bina yapılmaması gerekir? Ara mekan ne demektir? Avlu ne işe yarar? Gölge nasıl kullanılır? Bir cross ventilation, karşılıklı havalandırma hangi durumlarda işe yarar? 8 ay boyunca aslında çok da sıcak olmayan bir coğrafyayı hep sanki cehennemmiş gibi düşünmek yerine ara mekanları daha kullanışlı hale getirmek nelere yarar? Bazen sürdürülebilirlik adına önemli tartışma konuları ve hatta sizi bazı noktalara götürebilecek, doğru noktalara götürebilecek konular. İnandırıcılık, buradaki müşterinin isteğiyle sizin ortaya koyduğunuzun arasındaki farkın son noktada size bir avantaj mı, dezavantaj mı sağladığı konuları ayrı, onlara çok fazla girmeyeceğim. Ama mimar olarak söyleyebileceğim şey benim de buradan genç arkadaşlara, doğru bildiğiniz neyse, inandığınız konu neyse sakın ola ki onun dışına çıkmayın. Doğrusu neyse sonuna kadar mücadele edin. Bunu bazen bir müşteriyle karşılıklı mücadele olarak görebilirsiniz. Bazen bir jüriyle, bazen girdiğiniz bir yarışmadaki herhangi bir tanıdığınız veya tanımadığınız jüri üyeleriyle. Ama neticede bu işi hakikaten bildiğiniz gibi yapın, anladığınız gibi yapın, yapılması gerektiğine inandığınız gibi yapın. Bunu söyleyeyim, başka da tavsiye vermeyeceğim. Bu Dalaman Havalimanı 1999 yılında ulusal bir yarışma açılmıştı. O yarışmada bir şema üretmiştim ben. Doğrusunu söylemek gerekirse o şemayı üretirken kafamdaki tek kriter şuydu. Dalaman'a gittim, bir yaz günüydü, inanılmaz bir sıcak vardı. Uçaktan inince suratıma çarptı sıcak. Burada bir havalimanı yapıldığı zaman herhalde en önemli mesele budur diye düşündüm. Çünkü Dalaman zaten yazın daha ziyade kullanılan bir şey. Sonra da oturup böyle çok fazla da bilmiyordum açıkçası. Elinin hamuruyla derler, bir şemayla yani havalimanı nasıl olabilir çok da bilmediğim bir şey. Ama daha ziyade ben o havalimanının kitlesel olarak nasıl korunaklı bir yapı, o sıcakla nasıl mücadele edebilir olduğuna odaklanmıştım. Bir ortağım vardı, o bana baktı, abi böyle havalimanı olmaz dedi. O çok iyi biliyordu havalimanı yapılarını. Çünkü hep böyle ya T olacak ya U olacak falan. Ben dedim ya yaparız bunu, olur falan. Yani bir çardak aslında, hepsi şeyin üstünde, binanın üstünde. Basit bir, çok basit bir yapı düşünün. Yani aslında bir prizma. İçinde zaten sonradan öğrendim, havalimanı kolay bir şey ya. Bir girişi bir çıkışı var, başka da bir şey yok yani. İşte koca koca holleri var. Hakikaten çok kolay. Yani neden kolay? Çünkü değiştirebileceğiniz çok şey yok. Yani uçağın kanat açıklığına müdahale edemediğiniz sürece o pier denen şeyi öyle yapacaksınız. Ha tabii bütün bu kısıtlar, demin de söyledim, size yepyeni yollar açabilir. Söz gelimi burada çok basit bir yapının üzerinde yaklaşık 2-2,5 metre kaldırılarak tepesine koyulan bir güneş kırıcı eleman var. Bu güneş kırıcı elemanın arasına rüzgar giriyor ve dolayısıyla çatının ısınmamasını sağlıyor. Ben bunu, bu projenin mekanik raporunu yazan Kevork Çilingiroğlu, çok değerli bir mekanik mühendisiydi. Onunla görüşürken, yani neler yapılabilir? Ya işte çatıya su falan, demin de konuşuldu. Yani geleneksel mimarlık alanının öğretileri bunlar. Bir de sonradan bir baktım ki yani neredeyse her yerde o asmaları koyuyorlar, altında da oturuyorlar. Yani oralarda hep öyle oluyor. Yani bu tamamen oradan türemiş bir şeydir. Yani gündelik hayat veya gelenek, bakarak öğrenilmiş ve onun üzerine yorumlanmış bir mesele. Yani benim için havalimanı meselesinin pek çok böyle karmaşık konularından çok daha önemliydi bu çardağı yapabilmek. Hakikaten çünkü içerisi basit bir yer. Yani biz biraz da bu havalimanında gerçekten böyle malzemeleri falan da mümkün olduğu kadar kendisi gibi tutmayı, hatta iyi eskiyen bir şekilde bırakmayı, dolayısıyla yani 20-30 yıl sonra da, çünkü çok sert kullanılan yerler bunlar. Arabalar çarpıyor, insanlar, yani kimin gireceği belli değil. Bir anda 20-30 bin kişinin gelip gittiği yerler. Mümkün olduğu kadar bu sürdürülebilirlik adına, işte bu Le Corbusier'in The Naked Airport şeyinin kitabının içinde yer alan bir şey vardır. Yani sadece olması gerektiği kadarını kullanmanın hakikaten bir faydası var. 2006 yılında açıldı. Şimdi iç hatlar terminalini yapıyoruz bunun yanına. Dolayısıyla işte gidip gördüm, hani epeyce perişan olan yerleri var kullanımdan dolayı ve bakım da şahane yapılmıyor. Ama ana malzemelerde hiçbir şey yok. Yani tam tabiriyle taş gibi duruyorlar. Çünkü zaten hayli basitçe çözülmüş konulardı. Bir havalimanı tanımı gereği veya türü gereği zaten hiçbir şekilde çevreci olamaz. Yani çevreci bir havalimanı yaptım demek dünyanın en saçma şeylerinden biri. İşin içine o uçak girdiği zaman bunun çevrecilikle hiçbir ilgisi olamaz. Tamam, ne yapalım? O zaman havalimanı yapmayalım. Öyle değil. Yani bir havalimanının kendi içindeki sürdürülebilirlik sınırlarını ne kadar genişletebilir bir mimar? Bu önemli bir mesele midir? Evet, ben hayatımı böyle geçiriyorum. Yani her şeyi yapmıyorum ama yaptığım şeyleri kendi içinde bu alanı genişleterek çözmek sanıyorum en önemli sorunlarımdan bir tanesi ve bunlarla uğraşıyorum. Yani bu işte Architecture Review dergisinde yayınlanmıştı bu havalimanı. Ve orada da aslında sonunda o dönemin editörü Catherine Slessor'ın işte bir bakalım bir yaz gelsin, burası bir dolsun, ondan sonra işte turistler gelsin, buranın işte foyası o zaman meydana çıkacak, bakalım bu mimarlık yeteri kadar bu işle başa çıkabilecek mi diye bitiriyordu şu sağdaki yazıda. Bence fena değil durumu. Yani biz o yapıdan da çok şey öğrendik. Bu da ikinci bir yapı. Gene çok benzer bir yönelimi var. Çünkü gene çok benzer bir coğrafyada. Bu sefer Çukurova'da, Adana ile Mersin'in tam ortasında Yenice'de yapılan bir havalimanı. Orada şöyle şeyler oldu. Deminki bu Doğan grubunun yapısında olduğu gibi biz de şeyi merak ediyoruz. Yani bu kadar uğraştık ettik, o çatıları yaptırdık. Ne oldu sonunda? Çünkü yani Yap İşlet Devret müteahhidi onu yapmamak için çok uğraştı. Ay buna ne gerek var ki falan filan diye. Sonra hatta bizim böyle çok ince ince hesaplayarak koyduğumuz lamellerden, yani her birinden iki tane eksiltsek ne olur ki, ne fark eder ki falan gibi şey yaptı. Ben böyle her gittiğimde lamel sayıyordum doğru koydular mı diye. Eksik de koydular bazı yerlerde, o da ayrı. Fakat oradan şunu öğrendik. Gerçekten bunu böyle iyi çözümlenmiş bir işletme senaryosu içinde tüm yıl boyunca enerji giderlerinin benzer coğrafyalardaki havalimanlarına göre %40 daha az olduğunu gördük. Bunun itiraf etmem gerekir ki bir kısmı şeyin işletmecinin cimriliğinden, çünkü lambaları falan da yakmıyor. O ayrı bir konu. Yani %10'u ondan olsa %30'u bundandır en azından, o da yeter yani, gayet iyi. Yani bununla uğraşmaya değer. Bunu nereden biliyorum? İkincinin ihalesini de aynı grup aldı ve işveren bu sefer bana lamellerle ilgili hiçbir şey söylemiyor. Mutlaka yapalım onları diyor. Yani o bile dediğine göre bu işe yarar bir durum. Çukurova Havalimanı'nda da oradan öğrendiğimiz bir durumu bir aşama, başka bir noktaya doğru sürükledik ve bir yeşil çatının, yani tam da böyle tarlaların artık yani vasıfsız hale gelmiş tarım alanı burası. Onların artık kalıntılarının bulunduğu bir yerde. Bunun gerçekten yerin bir parçası olarak var olabilmesi, bu sefer hakikaten yaklaşırken çok fazla böyle ortaya çıkan bir yapı olmaması ne demek? 500 bin metrekare bu yapı. Yani nasıl ortaya çıkmayacak? Böyle bir şey yok tabii. Ama çıkacaksa da böyle bir şey olur mu falan diye çalıştığımız bir durumdu. Hakikaten şu anda işte bir kere ihalesi yapıldı. Şimdi yeniden ihale ediliyor. Uzun bir mesele ama gene aynı şekilde alttaki çok basit durumu bu sefer biraz daha fazla parçalayarak, yani o Dalaman çok kompakt bir yapıydı. Bu sefer şunu gördük, bu çatı aslında ara mekan imkanları veriyor. Bir de hani bu sigara durumu falan filan da olunca böyle bahçeli olması bu durumun, gerçekten biraz genişleterek, içeride bahçeler yaratarak ama bütün üstünü akıllı bir biçimde, onu da tırnak içinde söylüyorum, kapattığımız, yeteri kadar ışık alan, yeteri kadar da kapatan bir sistem olduğunda üstünü de basitçe yeşillendirdiğimizde, ki bir sürü yapı yaptık, öğrendik onu da nasıl yapacağımızı, oluyor yani. Bu işin gerçekten ilginç bir çözüm sağladığını görüyoruz. Şimdi bu Dalaman'ın bir üstüne gelen ve işte aynı zamanda çevreyle kurduğu ilişki bağlamında da biraz daha, yani birkaç merhale daha kat etmiş olduğunu düşündüğümüz yapının bu türden ara mekanları da var. Yani doğrudan doğruya havalimanı işine veya havalimanı işlevinin bir miktar daha böyle gevşetilmiş mekanları var. Bunun içinde bir otel var, otelin kullandığı mekanlar var. Ama ben burada şunun üstünde durarak konuşmamı bitireceğim. Yani bu çatıyla mesela gerçekten inanılmaz uğraştık. Yaklaşık böyle 3-4 ay boyunca, burada adlarını da anayım, İyi Ofis bize çok önemli bir şey verdi, servis verdi burada, beraber çalıştık. Ve hakikaten çok böyle gelişkin bir takım programlar kullanarak çatının dizaynını beraber yapmamızı sağladılar. Çok basit bir takım şeylerimiz vardı, kısıtlarımız vardı. Yani formel, biçimsel kısıtlar değil bunlar. Alttaki mekanların ışık ve hava alma imkanlarına dair bir takım veriler. Bunlara beraber karar verdik. Yani işte CIP salonunun girişi biraz daha aydınlık olsun da şurası daha biraz karanlık olabilir. Burada ışık yakabiliriz gibi. Veya o bahçelerin bir kısmı tamamen kapalı olsun ama bir kısmı içine yağmur yağabilecek hale gelsin gibi. Ve bunlar İyi Ofis'le yaptığımız bir takım çalışmalar. Hakikaten çok sofistike çalışmalar. Ben bunları bilmiyorum. Yani bunları da bilmiyorum, bu programları falan. Bir tek şeyi anlıyorum. Yani renklere bakıp, ha burası o zaman çok mu sıcak olacak diyorum. Bir de şey var tabii, yani hani bunları bilmek gerekir mi? Gerekebilir. Bu işlerin çok meraklısı var. Mesela o sırada bizim ofiste çalışan bir çok genç bir mimar, bu çalışmayı şeyden işte Architectural Association'dan mezundu, Londra'dan. Böyle şeyleri çok seviyor. Bu çalışmayı büroda yaptıktan sonra birdenbire sadece bu çalışmaları yapmak istediğini söyledi. Ya dedim, emin misin? Ya mimarlık bundan ibaret değil. Yani bu bir binanın çatısının dizaynı ile ilgili bir konu. Bütün hayatını buna mı vereceksin dedim. Öyle dedi. Yani bir de öyle bir durum da var. Yani yeni mimarlık alanının içinde bu türden böyle tuhaf niş alanları var. Benim ona aklım ermiyor. Çünkü hani bu bitiyor yani bir yerden sonra. Yani tamam, bunu istediğin programı kullan. Çok iyi dizayn ettin. Nokta. Ondan bir sonra tamam, bir daha aynı şey. O pek bana göre değil ama önemli mi? Çok önemli. Yani bu kendi ofisinizin içinde olabilir veya yani biz şimdi o programların hepsini kullanmaya başladık, öğreniyoruz. Veya işte dışarıdan bunun için destek alabilirsiniz. Ama bunu yaparken de mesela işte otopark alanı aslında ısıtılıp soğutulan bir yer değil. Dolayısıyla bir ikinci çatıya ihtiyacı yok. Tek çatıyı yaptığınız zaman da çok karanlık da kalabiliyor. Yani orada da işte bu gelenek dediğimiz şey de illaki yerel bir durum olmak durumunda değil. Yani Le Corbusier'in La Tourette Manastırı'nda kullandığı bu ışık bacaları mesela hakikaten çok böyle dahiyane bir şey. Bu şeyde de bizim çok işimize yaradı. Yani biz bunu babamla birlikte tasarladık. Ben her seferinde işte onun elle çizdiği şey üzerinden, kareli kağıda çizdiği detay üzerinden bir sürü şey söyledim falan. Sonunda böyle kendimize göre bir ideal bulduk. İnşa edildiği zaman nasıl olacak çok merak ediyorum. Ama bizim için önemli olan bütün bunların dışında, evet, bu yapı içinde yaşayanları, içinden geçenleri, bütün bunları böyle çok fazla da bağırıp çağırmadan, çok fazla da bak ben senin için işte bu kadar uğraştım, o çatıyı yaptım, üstünü de yeşil kapladım falan, bunu da çok fazla böyle orta yere koymadan memnun etmeli. Yani mimarlığın böyle bir misyonu var. Bu da o kadar geniş bir alan ki, bunun kendisinin bütünüyle sürdürülebilir olması lazım. Yani sürdürülebilirlik deyince akla gelen, daha ziyade akla gelen bu ekolojik meselenin evet çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama tek parçalı bir şey olmadığından eminim. Mimarlık alanını çok daha geniş ve çok daha kapsamlı bir düşünsel alan olarak görmeyi tercih ediyorum. Neticede ortaya çıkan şey çünkü tepede duruyor o şeyler, akıllı tasarımlar. Kimse de dönüp onlara herhalde bakmayacak. Daha fazla belki oradaki işte bir çiçeğin rengiyle ilgilenebilecek. Sonunda uçaktan görülen hali de yapının böyle bir hal. Tabii ki bu uçak köprüsü 1.1 kilometre boyunda zıpkın gibi de gözüküyor. Mesela aramızda çok tartışan bir şey. Onu niye kapamıyoruz diye. Ya ne alakası var? Zaten öyle kendi başına duruyor. Öbürüne bir katkısı yok. Yani mimarlık alanını indirgemeci bir anlamda sürdürülebilirlik kavramıyla hapsetmemek ve bunu çok daha geniş bir düşünsel alan olarak görmekte fayda var. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.